Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Mülk Suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimelerini inşallah okumaya, anlamaya çalışacağız, devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sizlerle bundan önceki ayetleri işlemiştik. 6. ayetten 11. ayete kadar Rabbimiz cehennemliklerin halini anlatmış, onların cehenneme sevk edildiklerini, cehennemin onları korkutucu bir şekilde homurdanarak karşıladığını, o karşılama esnasında kapıda görevli vazifeli meleklerin onlara niçin buraya geldiklerinin farkında olup olmadıklarını, kendilerine bir uyarıcı gelip gelmediğini sorduklarını anlatmıştı. Ve yine devamındaki ayetlerde onlar da evet, bize bu günü, bu azabı haber veren kimseler geldi. Biz onların doğru yolda olmadıklarını iddia etmiştik. Aklımızı kullanmamıştık. Şimdi bu azabı hak ettik diye suçlarını itiraf etmişlerdi. Ardından 12. ayette Rabbimiz kendisinden gaybta da korkan, takva üzere yaşayan kimselere bir mağfiret ve büyük bir mükafat vaat ettiğini haber vermişti. Gaybta Allah'tan nasıl korkulur? Bu konu üzerine biraz konuşmuştuk. O konuda bir iki cümle daha söyleyip yeni ayetlerimize 13 ve 14. ayetlere başlayalım inşallah. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem seçkin ashabından Selman-ı Farisi radıyallahu anh der ki, mümin doktoru yanında olan bir hastaya benzer. Doktoru ona faydalı ve zararlı şeyleri bilir. Hasta kendisine zararlı bir şey isterse ona hemen engel olur ve bunu yersen zarar görürsün, ölürsün der. Müminin hali de bunun gibidir. O birçok şeyleri arzu eder fakat inandığı ve hep yanında olduğunu hissettiği Allah Teala onu bu yanlış arzulardan vazgeçirir. Ta ölünceye kadar bu durum böyle devam eder. Sonunda o cennete gider. Gerçekten çok güzel bir benzetme ve müminin halini, tavırlarını, Allah'la olan münasebetini özetleyen çok isabetli bir örnek. Biz içimizde insan olmamız hasebiyle, binbir türlü duyguyla, düşünceyle, hevesle, heyecanla, hayalle yaşıyoruz. Her an içimizde kıpır kıpır bir şeyleri yapma arzusu var. Bazen de kötülüklere karşı bir meylimiz var. Fakat kendi içimizde o düşüncemizi ölçüp biçip tartarken bunun Allah'ın indirdiği dine uygun olup olmadığını, Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı olup olmadığını ölçüyoruz, biçiyoruz ve eğer din gayretimiz, iman heyecanımız, takva ve huşu şuurumuz bizim elimizi, ayağımızı, dilimizi, gözümüzü bağlıyorsa, engelliyorsa kötülüklerden, işte Allah adeta her an bizimle beraber ve biz de onun emrine uygun yaşamaya çalışıyoruz. Tıpkı bir doktorun hayrını istediği bir hastaya durmadan müdahale etmesi gibi, onun hayatını belli sınırlar içinde yaşamasına müsaade edip sağlıklı ve uzun bir ömürlü olmasına gayret ettiği gibi, Rabbimiz de bizim iç dünyamızda huzurlu ve iki dünyada da saadet içinde yaşamamızın ölçülerini, prensiplerini koyuyor. Eğer kul gönlüne Allah'ı misafir etmişse, gönlünü Allah'a açmışsa, gönlünü Allah'ın emir ve yasaklarına göre şekillendirmişse, o zaman her an Allah'ın emrine uymaya ve onun yasakladıklarından da sakınmaya çalışıyor demektir. Böyle kul da devamlı Allah-u Teala ile beraber demektir. Zaman zaman gafletle, bir takım zaaflarla, hatalara düşse de Rabbimiz de büyük merhametiyle, büyük mağfiretiyle kullarına olan sonsuz nimeti ve ikramıyla, lütfuyla o kulunun ufak tefek hatalarını görmezden gelir. Settar ismiyle onları örter. Gerek insanlardan, gerekse ahiret günü mahcubiyetinden o kulunu muhafaza eder, korur. Ve onun hayatını tanzim ederken, sözlerini, davranışlarını düzenlerken, o yaşadığı, hissettiği iman ve takva sebebiyle de kendisine sonsuz mükafat yurdu olan cennette büyük nimetler ihsan eder. Mehmet Akif de bu gerçeği, bu iman şuurunu şöyle dile getirmiştir. Ne irfandır veren ahlaka ulviyet, ne vicdandır fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Bir insanın ahlaklı, bir insanın iyi olması, eğer kalbinde iman yoksa, geçici bir durumdur. Kalbinde Allah'ı hissetmeyen, kalbinde ahiret günü endişesi taşımayan insan sadece insanların arasında iyidir. Sadece menfaati kadar iyidir. Şayet kendisine hiçbir zarar gelmeyeceğinden emin olmuş olsa bu dünya şartlarında, bir kanun, bir tehlike olmayacağını bilse, ceza olmayacağını bilmiş olsa, o iyi görünümlü insanın hangi kötülükleri yapacağına şaşırırız. O halde ahlakı ahlak yapan, insanların arasında göstermelik bir haleti ruhiye değil, insanın iç dünyasına yerleşen takvadır, Allah korkusudur, ahirette hesap verme şuurudur. Eskiler çok güzel demiş, Allah'tan korkmayandan kork. Gerçekten kalbinde Allah'a karşı bir hesap verme duygusu olmayan insan, bir anda menfaati kesilince veya menfaati sebebiyle en büyük canavara dönüşebilir. Rabbimiz böyle şerli insanların şerrinden de cümlemizi muhafaza buyursun. Evet, bu hafta işleyeceğimiz ayetlere gelirsek, Estaizu billah, bismillah, ve esirru kavleküm evcheru bih, innehu alimun bizati sudur. Ela ya'lemu men halak, وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ. Söylemek istediğinizi ister içinizde gizleyin, isterse açığa vurun, hiç fark etmez. Çünkü o Allah, göğüslerde saklanan en gizli düşünceleri bile tam olarak bilir. Yaratan, yarattığını bilmez olur mu hiç? ilmi her şeyin bütün inceliklerine kadar nüfuz eden ve her şeyden hakkıyla haberdar olan yalnız O'dur. Muhterem dinleyicilerim, bu iki ayet-i kerimede Rabbimiz kendi ilmini, kudretini bize haber vermektedir. Biraz önce gaybteyken Rabbinden korkan, hareketlerine, sözlerine dikkat eden müminler anlatılırken, mümin olsun, kafir olsun, sözlerini açıkça söyleyip herkesi şahit kılan o insanlar, sözünü saklasa da, kalbinde adeta yutsa da, Allah onun söylemek istediğini bilir. Hatta sözünü hangi niyetle söylediğini de bilir. Bu manada Allah için sözün kelama, sese dönüşmüş şekli de birdir. Kalpte, zihinde daha dile dökülmemiş şekli de birdir. Yine biraz önce söylediğim gibi sözün kelimelere döküldüğü anda karşıda uyandırdığı mana belki farklıdır ama o insanın kalbindeki niyetinde yine Allah çok iyi bilir. Çünkü Allah sudurun, göğüslerin içindekinden haberdardır. Bütün niyetlerden, bütün maksatlardan, art niyetlerden veya hüsnü niyetlerden, her türlü garezden, maksattan haberdardır. İnsan bu dünyada tatlı sözlerle, şirin dillerle herkesi kandırabilir. Hatta kendini bile inandırabilir. Ama onun gerçek maksadı aldatmaksa, onun gerçek maksadı o sözleri kullanarak ihanet etmekse, ikiyüzlülük yapmaksa, kendisine, insanlara, Allah'ın dinine zarar vermekse, o sadece kendisini kandırıyor demektir. Çünkü içlerin dışa çevrileceği, gizli olan hallerin açıkta herkese teşhir edileceği büyük bir gün gelecektir. O yüzden ahiret büyük bir hengamedir, büyük bir tehlikedir. İnsanların gerçek yüzlerinin, gerçek niyetlerinin ortaya döküldüğü, bu dünyada itibar sahibi insanların orada perişan olduğu, burada kimsenin değer vermediği, aslında kalbi cevher dolu insanların o gerçek hüviyetlerinin, cevherlerinin ortaya saçılacağı o büyük gün, işte o zaman kimin boyunun ölçüsü nedir, kiminin niyeti nedir, kim sultandır, kim köledir, kim kapıcıdır, kim beydir, orada ortaya çıkar. Burada insanların iltifatlarla göklere çıkarması da, türlü türlü iftiralarla, kötülüklerle yerin dibine geçirmesi de sadece geçici dünya hayatı açısındandır. İnsanların söylediği her sözün nereye gittiği, orada nasıl tesir meydana getirdiği ve daha ağızdan çıkarken kalpte nasıl bir niyetle ortaya döküldüğü, işte bunların hepsi Allah'ın malumudur. Allah o kulu onun söylediğini o kuldan daha iyi bilir. O yüzden gerek bu dünyada, gerekse ahirette Allah'ı aldatmak mümkün değildir. Allah her şeyin derininin derinini bilen, latif olarak her şeye nüfuz eden, künhüne vakıf olan yegane varlıktır. Onu bütün diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik yaratıcı olmasıdır. Onun dışındaki bütün varlıklar yaratılmıştır, o ise yaratandır. Yaratan, yarattıklarını bilmez mi? Onların içine yerleştirdiği duyguları, düşünceleri, mekanizmayı bilmez mi? O Allah, insanın kalbine giden damarlarını, bütün organlarını hareket ettirirken, insanın farkında olmadan bütün vücudunu idare ederken, kanları vücudunda deveran ettirirken, döndürüp durdururken, beynini çalıştırırken, ağzındaki et parçasını konuştururken, her şeyde büyük bir sanat, büyük bir ilim ve kudretle hepsini sevk edip dururken ve bir yaptığı diğerine mani olmaz iken, böyle bir Allah'ın, böyle bir yaratıcının kul bazı şeyleri gizledi, söylemedi, kalbinde sakladı diye onu bilememesi büyük bir acziyet olurdu. Rabbimiz ise her türlü acziyetten, her türlü eksiklik ve noksandan uzaktır. Her türlü kemal vasfına sahiptir. Dolayısıyla bu dünyada insanın farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yerini bulamamış olması, sözünü dinletememiş olması, yanlış anlaşılmış olması çok da önemli değildir. Mühim olan kalbin sahibi, mühim olan her şeyin sahibi Allah'ın huzurunda insanın alnının ak olmasıdır, sözünün dosdoğru olmasıdır, özüyle sözünün bir olmasıdır. Şayet vicdanıyla baş başa kaldığında, Allah'ın huzurunda hesap verirken, o insanın amelleri, sözleri ve gizledikleri aynıysa, Allah'ın mağfiretini hak edecek şekilde ise, bu dünyada yanlış anlaşılmış, bu dünyada hakkında kötü şeyler konuşulmuş, bu dünyada kendisine iftiralar atılmış, hiç de önemli değildir. Mühim olan Allah'ın huzurunda onun şaşmaz, onun gizlenmez olan ilminde insanın berrak olması, net olması, içiyle dışının aynı olmasıdır. Rabbimiz o imanı, o takvayı, o şuuru hepimize ihsan etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir başka hadis-i şerifle programımıza devam edelim. An Enes bin Malik radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne Allahe le yarda anil abdi an ye'kulel ekleh feyahmedehu aleyha ev yeşrabe eşşarbete feyahmedehu aleyha. Ravahu Müslim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kuldan hoşnut olur, razı olur. Bu hadis-i şerif bu şekliyle Müslim'de zikir babında yer almakta. Benzer bir rivayette Tirmizi'de et'ime babında bulunmaktadır. İslam dini insanın bütün hareketlerini düzenler. İslam dini kulun bütün hareketlerinde Allah'a, onun dinine uygun hareket etmesini, onun dininin emirlerini göz önünde bulundurmasını tavsiye eder. Hatta adet dediğimiz normal gündelik işlerde bile kul her hareketini, her sözünü, tabii olan, beşeri, insani olan her davranışını bir ibadet rengine dönüştürebilir, büründürebilir. Bunun yolu da öncelikle niyetten geçer. Yemek yerken, su içerken, yatıp dinlenirken, bir hacetini giderirken, eğer kulun maksadı, niyeti, "Ya Rabbi, ben şu an dinleniyorum, gücümü, kuvvetimi toplayınca kalkıp sana ibadet edeceğim. Ya Rabbi, senin verdiğin rızıkla karnımı doyuruyorum. Hamdolsun sana verdiğin nimetlere. Beni unutmadın, beni doyurdun. Ben de şimdi bu nimetlerle belimi doğrultup inşallah bu lokmanın hakkını vereceğim" diyerek niyet eden bir insan, o gündelik hareketi yaparken adet olarak, mübah olarak yaptığı o ibadeti, o davranışı bir ibadete dönüştürür. Artık onun yediği, içtiği sıradan beşeri bir hareket olmaktan çıkmış, başlı başına bir ibadete dönüşmüştür. Kul lokmasının başında besmele çekerek o lokmasını bereketlendirir, ardından hamd ederek o yine lokmayı Allah'ın rızasını kazandıracak bir lokmaya dönüştürür. Bu manada hayatın her karesi, her kul için ayrı ayrı ibadete dönüşme imkanına sahiptir. Bir dükkan sahibi evinden kalkar, gözünü açar, namazını kıldıktan sonra besmele çekip yola düşer ve kazanç kapısının anahtarını çevirirken Bismillah der, "Ya Rabbi, senin emrine uyarak kendimi, ailemi bakıp büyütmek için, ihtiyaçlarımızı karşılamak için helal dairesinde işimle meşgul oluyorum" der ve Allah onun iş yerinde geçirdiği bütün vakitlerini ibadete dönüştürür. Bütün yorgunlukları, bütün karşılaştığı sıkıntılar, eziyetler ibadet sevabına dönüşür. Bir çiftçi tarlaya gider, orada ayağına batan dikenden tutun da uğraştığı, ter döktüğü her şey eğer niyetini tasih ederse, düzeltirse onun için bir ibadete dönüşür. Yine bir ev hanımı evini temizlerken, çocuğuna bakarken, ne bileyim ütü yaparken, yani hayatın tabii akışında yapması gereken şeyleri zaten yaparken bunları şikayetvari değil, "Nereden benim başıma geldi bunlar, ben şöyle olsaydım daha iyi olurdu" diye düşünerek değil, "Ya Rabbi, ben bir mümin kadın olarak evimin, eşimin, çocuklarımın ihtiyaçlarını görüyorum. Ya Rabbi, sen bunları benim için sadaka eyle. Benim için bunları salih amel eyle. Bu hizmetlerim sebebiyle beni affet, beni rızana ulaştır" diye dua etse, içinden böyle bir niyet geçirse, yaptığı bütün bu davranışlar, bütün bunların neticesinde karşılaştığı sıkıntılar bir ibadete dönüşmüş olur. Tabii bunun özünde kişinin üzerinde farz olan namazları ihmal etmemesi, o mübah olan işleri yaparken harama tevessül etmemesi şartları vardır. Yani eğer ticaretle meşgul oluyorsa faiz alıp vermeyecek vesaire. Yine ev işinde çalışıyorsa Allah'ın haram kıldığı hususlara dikkat edecek. Bunlara riayet ettiği müddetçe gündelik olarak yaptığı her iş insanın o niyet sayesinde besmele ile hamdele ile bir ibadete dönüşmüş olur. Burada Enes bin Malik'in radıyallahu anh rivayet ettiği yemenin içmenin bile Allah'ın rızasına ulaştırması işte bunun bir örneğidir. İnsanın tamamen ihtiyacı olan, yaşamak için, hayatını devam ettirmek için muhtaç olduğu, hatta lezzet aldığı yemekler bile bir hamdeleyle, bir tefekkürle, bir niyetle, bir besmeleyle Allah'ın rızasını kazandıran bir ibadete dönüşür. Rabbimiz hayatını böyle bir şuurla geçiren ve gerçek manada kulluğu yaşayan, yaşatan müminlerden eylesin. Muhterem dinleyicilerim, menkıbeler dünyasında da bir Allah dostundan, Ebu Hasan Harakani Hazretlerinden bir menkıbe nakledelim. Bir gece Ebu Hasan Harakani Hazretleri etrafındaki insanlara demiş ki, bu gece falan sahrada, çölde vurgun vuruyorlar. Yani eşkıya bastı, bir topluluğu yağmalıyor, şu kadar kişiyi de yaraladılar der. Gerçekten o an etrafında bulunan insanlar hemen o gece vakti için sağa sola koşuşurlar ve tarif edilen adreste o çölün ortasında o gece bir baskın olduğunu ve tam da Ebu Hasan Harakani'nin haber verdiği şekilde şu kadar kişinin yaralandığını, bu kadar kişinin öldüğünü, şunların yağmalandığını öğrenir ve onun haline gıpta ederler. Ama Allah'ın bir hikmeti aynı gece Ebu Hasan Harakani Hazretlerinin evinin önünde kendi oğlunun kafasını birisi keser ve kapısının önüne atıp gider. Fakat Ebu Hasan Harakani Hazretlerinin bundan haberi olmaz. Ertesi gün Ebu Hasan Hazretlerinin hanımı dışarıya çıktığında bir bakar ki oğlu kanlar içinde, başı bir tarafta, vücudu bir tarafta, büyük bir öfkeyle, büyük bir üzüntüyle Ebu Hasan Hazretlerine kızar. Sen değil misin ki şu kadar kilometre ötede, sahrada bir baskın yapıldığını haber verdin, insanların yardımına koşulmasını istedin. Fakat sen ne gafil bir şeysin ki evinin önünde kendi oğlunun başı vuruluyor, bundan haberin olmuyor, böyle şeyhlik mi olur diyerek ona biraz taan eder, ileri geri konuşur. Ebu Hasan Harakani Hazretleri de hem bir teslimiyet göstererek hem de hanımını incitmeden ıslah etmeye çalışarak şöyle der. Evet hanım, doğrudur. Biz falanca bölgedeki kervan vurulurken gözümüzün önünde perde kaldırılmıştı. Fakat evimizin önünde oğlumuz öldürülürken de gözümüzün önüne bir perde indirilmişti. Bu durum tıpkı Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın yanı başında oğlu kuyuya atıldığında kardeşleri tarafından onun halini yerini bilememesi gibidir. Yine aynı Hazreti Yakup Aleyhisselam yıllar sonra Yusuf'un gömleğinin kokusunu kilometrelerce öteden duyabildi. Bütün bunlar Allah'ın ihsanıdır, bildirmesiyledir. Evet, kıssa bu. Ebu Hasan Harekani Hazretleri de gerçekten Allah dostlarının büyüklerinden bir tanesi, eşiyle de imtihan olunmuş. Eşi Ebu Hasan Hazretlerinin kıymetini bilememiş. O da onun bu haline, bu nadan şekilde davranışlarına sabretmiş. Hatta etrafındakiler, bu hanımı niye hala evinde tutuyorsun? Bu kadar aksi, bu kadar senin kıymetini bilmeyen, sana kötü davranan diye sorduklarında Ebu Hasan Hazretleri de ben onun sayesinde, ona sabretmem sayesinde bu makamlara eriştim diyerek halini özetlemiştir. Bu menkıbede geçen iki hadiseye bakacak olursak, birisinde gerçekten çok uzaklarda bir yerde, hiç haber alma imkanı olmayan bir anda Ebu Hasan Hazretleri haber veriyor ve söyledikleri aynıyla çıkıyor. Diğeri de evinin önünde, adeta dibinde büyük bir fecaat işleniyor. Kendi öz evladı zarar görüyor. Fakat ona çaresi yok, gücü yetmiyor. Bilgi orayı kuşatamıyor, aydınlatamıyor. İşte keramet budur aslında. Yani Hazreti Yakup misali, peygamberlerin mucizesi de budur. Allah dostlarına Allah'ın ikram ettiği keramet de böyledir. Allah bazen kuluna öyle bir pencere açar, öyle bir perdeyi kaldırır ki kilometrelerce ötede olup bitenden haberdar olur. Fakat bazen de öyle bir gaflet perdesi, öyle bir cehalet verir ki yanında olup bitenden haberdar olamaz. Bu durum aslında o insanlara, onların etrafında bulunan diğer insanlara büyük bir lütuftur. Kendi acziyetini hissettirmek ve gerçek bilgi sahibinin Allah olduğunu, Allah bir şeye, bir insana lütfetmezse onun hiçbir gücünün, kuvvetinin, ilminin bulunmayacağını gösterir. Dolayısıyla söylendiği gibi şeyh uçmaz, müritleri uçurur derler. Burada müritlerin de, o şeyhin etrafında toplanmış talebelerin de o şeyhle ilgili acziyeti, onun da zaaflarını görmesidir. Kısacası gerçek kuvvet, gerçek kudret, gerçek ilim, gerçek büyüklük sadece Allah'a aittir. Onun dışındaki bütün kullar, manevi makamları ne kadar yüce olursa olsun, Allah'ın ihsan ettiği kadar bilgi sahibidir, Allah'ın ikram ettiği kadar güç ve kudret sahibidir. Kimsenin kendi yanında, kendi hüneri olan, Allah'tan bağımsız, Allah'ın nasip etmediği bir gücü, bir ilmi yoktur. Bu yüzden de gerçek mülk, gerçek kudret, gerçek ilim sadece Allah'a aittir. Bu gözle bakarsak, insanları ve onların yaptıklarını bu şekilde değerlendirirsek, hiçbir zaman hataya düşmeyiz. Rabbimiz bize de insanlara, hadiselere, olup bitenlere bu gözle bakmayı nasip etsin. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.